Ayırım 47. Sayfa 513. 3. Londra. Tatiana'yı akşam yemeğine götürmek için Bannister'ın gönderdiği özel bir ajan aldı. Genç kadın, MI6 şefinin bizzat gelip otelden kendisini alacağını sanmıştı. Gönderilen memur son derece kibar ve ölçülü davranışlar içindeydi. Fakat Tatiana yine de bu hareketi kendisine gösterilen bir saygısızlık addetti. Resmi plaka taşımayan bir araba, genç kadını Royal Hospital Road'daki ünlü Fransız lokantası Lieutenant Claire'e götürdü. Girişte kendilerini karşılayan Match Hotel, önceden yer ayırtıp ayırtmadıklarını sordu. Tatiana'ya refakat eden ajan, genç kadının duyamayacağı kadar hafif bir ses tonuyla Match Hotel'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Durumu anladığını ifade eden adam, büyük bir ciddiyetle Tatiana'ya yol gösterdi. Tatiana, bu küçük, şık, üst düzey ve pahalı restoranda önceden yara yırtılmazsa masa bulmanın imkansız olduğunu hemen anladı. Kapıda kendilerini karşılayan şef, aynı zamanda restoranın sahibi olan Gaskonyalı Pierre Kaufman'dı. Burası Londra'nın en lüks ve leziz Fransız mutfağının temsil edildiği bir lokantaydı. Tatiana, az sonra kaz eti ve foie gras kullanılarak hazırlanan yemeği yiyince çok beğenecekti. Domuz paçası dolması, Tornado Rossini ile çikolatalı ve ahududu sirkeli soslu oğlağa da bayılacaktı. Pierre Kaufman, genç kadını kalabalık masaların arasından geçirerek arka taraftaki nispeten büyük bir masaya doğru götürdü. "Baylar," dedi, "beklediğiniz misafirinizi size getirdim." Lokantanın sahibinin ablak ve canlı yüzünde mağrur bir ifade vardı. Fakat masada oturan iki centilmenden hiçbir karşılık beklemeden hemen arkasını dönüp uzaklaştı. İki erkek de ayağa kalkmışlardı. Tatiana, Bannister'ın uzattığı elini sıktı. İlk bakışta yanındaki uzun boylu, zayıf ve ak saçlı adamı tanıyamamıştı. Fakat yaşlı adamın siması kendisine yabancı gelmiyordu. Adamın elini sıkarken onun kim olduğunu çıkarmıştı. Daha Bannister kendisine yabancıyı tanıştırmadan, "Sir Walter Winkett," dedi. "MI6'in başkanıyla tanışmak ne şeref." "O şeref bana ait Bayan Tatiana Yelisev." Adamın sesindeki ahenk cidden etkileyiciydi. Tatiana bir süre bakışlarını adamın üzerinden alamadı. Sir Winkett 70'ine merdiven dayamış ama yaşını asla göstermeyen birine benziyordu. Tatiana birden heyecanlandı. Bu akşam yemeğine bizzat başkanın katılması, İngilizlerin de bu meseleye ne denli önem verdiklerinin göstergesiydi. Bannister genç kadının oturması için sandalyesini arkadan itti. Tatiana kadınsı bir çekingenlikle birden giyim kuşamanın restoran için yetersizliğini gözlemleyerek rahatsız oldu. Doğrusu Rusya'yı temsilen MI6 başkanının karşısına daha şık ve gösterişli bir kılıkta çıkmayı isterdi. İçki ve yemek seçimleri yapılıncaya kadar Sir Winkett konuşmadı. Gelen garsonlara siparişi Bannister verdi. Yemek seçimini Tatiana onlara bırakmıştı. Bu arada başkanın dikkatle kendisini izlediğini hissediyordu. Şerefe kaldırılan ilk şarap kadehlerinden sonra Tatiana, Roger Bannister'ın yüzündeki sıkılgan ve endişeli ifadeyi gözlemledi. İlk defa rahatsız olmaya başlamıştı. Evrakların karşılıklı olarak verilmesinin yemeğe bırakılması, MI6 başkanının alışılmışın dışında birden kendisiyle görüşmek için bu davete katılması, beyninde bir takım kuşkuları çağrıştırdı. Yoksa İngiliz dostları bir takım gizli numaralar mı çevirmeye kalkışıyorlardı? Ne de olsa ortada milyonlarca pound dönüyordu ve İngilizler kendi bankalarının dünyadaki itibarının sarsılmaması için olayı çeşitli bahanelerle örtbas etmeye de kalkışabilirlerdi. Tatiana Yelisev yerinde huzursuzca kıpırdandı. Kendisini dikkatle izleyen Sir Walter Winkett kibar ve içten bir sesle "Sanırım artık konuya girmemizi sabırsızlıkla bekliyorsunuz," dedi. Tatiana başını eğerek gülümsemekle yetindi ama konuşmadı. Sir Winkett, "Bu yemeğe sürpriz misafir olarak katılmamı biraz yadırgamış olmanız gerekir. Yüzünüzün hatlarından bunu anlayabiliyorum," dedi. Başkan bir an duraklamış, adeta Tatiana'dan onay beklemişti. Fakat Tatiana yine cevap vermediği gibi yüzündeki tebessüm sahte de olsa derinleşti. "Evet," diye devam etti Sir Winkett. "Olay bizim açımızdan da son derece önemli olduğu için gerekli açıklamayı bizzat size ben yapmak istedim. Ortada henüz halledilememiş ciddi bir sorun var." Tatiana sorunun ne olduğunu sormadı ama yüzü birden ciddileşti. Biri iyi, biri kötü iki haberim var size. İsterseniz önce kötüsünden başlayalım. İstediğiniz belgeyi henüz elde edemedik. Buna üzüleceğinizi ve tepki göstereceğinizi tahmin edebiliyorum. Bir zamanlama hatası yaptığımızı zor da olsa size itiraf etmek zorundayım. Fakat, dedi Tatyana, lütfen sözümü kesmeyin, şimdi de iyi haberimi size vermek isterim. Her ne olursa olsun arzu ettiğiniz belgeler 3 gün içinde size teslim edilecektir. Bunu MI6'in başkanı olarak size garanti ediyorum. Tatyana'nın suratı asılmıştı. Ama teslim tarihini evvelden kararlaştırmıştık. Şimdiye kadar bu vesikayı ele geçirmeniz gerekirdi, Sir Winkett. Başkan samimi bir şekilde gülümsedi. Bilirsiniz, bizim işlerimizde daima ufak tefek sarkmalar olabilir. Nitekim siz de verdiğiniz tarihten bir gün önce geldiniz, sizi yarın bekliyorduk. Fakat benim gelişim bir gecikme değil, değiş tokuşa verilen tarihten önce de hazır olduğumu gösterir. Bunu takdir ediyorum ama kararlaştırılan programa göre hala 24 saat vaktimiz var demektir. Tatyana vakit kazanmak için şarabından bir yudum aldı. Sonra bakışlarını başkana dikerek, ''Üç gün daha mı süre istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, sadece 3 gün. Aylardır süren bir operasyon için bu sürenin hiç de önemli olmadığını takdir edersiniz herhalde.'' Başkanın açıklaması mantıklıydı ama Tatyana gecikmenin gerçek nedenini henüz bilmediği için hemen itiraz etti. ''Bu süre benim yetkimi aşıyor. Durumu hemen Federal Güvenlik Servisi Başkanımız Maxim Karasev'e bildirip onayını almak zorundayım. Umarım anlayışlı davranıp size bu süreyi verir.'' Sir Walter Winkett babacan bir şekilde gülümsedi. ''Nasıl isterseniz ama bizim mevkideki insanlar bunun basit bir süre olduğunu kolaylıkla kabul ederler.'' Tatyana rahatlamamıştı. ''Bu gecikmenin nedenini sorabilir miyim?'' dedi. Başkan tabağındaki eti itinayla keserken, ''Size karşı açık davranacağım Bayan Tatyana'' diye mırıldandı. Bakan Jeffrey Drake, sanırım içinde bulunduğu tehlikeyi sezinledi ve evrakı yok etti. Tatyana sapsarı kesildi birden. ''Yok mu etti?'' ''Bir ihtimal. Belki onları daha güvenli bir yere de saklamış olabilir. Yani bizim için hayati değeri haiz vesikalar imha mı edildi diyorsunuz?'' Dediğim gibi bu ihtimali göz ardı edemeyiz. Sıkışan suçlu her çareye başvuracaktır. Bunu doğal karşılamalıyız. O zaman Rusya açısından bu iş bitmiş sayılır. Siz de bizden hiçbir evrak alamazsınız Sayın Winkett. Hemen telaşlanmayın lütfen. Pek tabidir ki biz de bu durumda nasıl bir tutum takınacağınızı hesapladık. Genç kadın kuşkuyla başkana baktı. Ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştı. Bakın. Her iki örgüt de aslında bu işe bulaşmaktan memnun değil. Kendi sahamızın dışında top oynuyoruz. Biz İngiltere'de elde edilen kârın terörist kuruluşlara silah satımında kullanılmasından dolayı bu işin peşindeyiz. Siz ise yeni sayılacak rejiminizde kara paranın ekonomik dengenizdeki kötü etkisini bertaraf etmek savaşındasınız. Sir Walter Winkett ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra konuşmaya devam etti. Babanıza duyduğunuz şahsi kin, bizi hiç ilgilendirmez. Tatyana bir an sinirlenerek başkana bakarken kaşları çatıldı. Demek MI6 bu aile sırrını da öğrenmişti. Bunu nereden ve nasıl istihbar ettiklerini anlayamadı. Sesini de çıkarmadı. Size endişelenmenize mahal yok dedim. Evrak imha edilmiş olsa bile istediğiniz gayeye ulaşacak bilgileri yazılı olarak size yine vereceğiz. Nasıl? Bankacı Paul Harrington'ın itirafları olarak. Genç kadın kısa bir an düşündü. Bunun ne ölçüde bir çözüm olacağını aklından hesap etmeye çalıştı. İşimize yarar mı? Moskova'da bu işe bulaşanların sonunu getirmeye yeterli mi bu itiraflar? Kara para aklamanın onunla başladığını ikimiz de biliyoruz. Tabidir ki size sunacağımız belge isteğinizi elde etmek için yeterli olacaktır. Ya Jeffrey Drake, o ne olacak? Bırakın da onu biz halledelim. Tatyana yemeğine devam etti. Fransız mutfağının ürünleri gerçekten de lezizdi. Ama aklı şu an yemekten ziyade karşılaştığı yeni probleme takılmıştı. Bu nedenle başkanın sorusunu bir an anlamakta zorlandı. Bayan Yelisev, şu yanınızda getirdiğiniz Türk doçent, sorabilir miyim onun bu operasyondaki rolü nedir? Rus mafyası neden onun peşinde? Tatyana bir an bocaladı. Sinan Koru'yu tartışılan konunun dışında gördüğünden hemen cevap vermedi. Birkaç saniye mütereddit kaldı. Sonra, ''O bir araç.'' dedi. Sir Winkett'ın kaşları hafifçe oynadı, yüzünde kuşkulu bir ifade oluştu. Galiba iyi anlayamadım. Onu kullanmak için seçtim, bana çok yardımcı oldu. Yani FSB adına mı çalışıyor? Öyle de diyebilirsiniz ama bunu bilmiyor. Roger Bannister ilk defa söze karışarak, ''Biraz açıklayabilir misiniz?'' dedi. Genç kadın peçetesiyle dudaklarını silerken, ''Uzun bir hikaye'' diye fısıldadı ama onun tamamen bu işlerin dışında olduğuna emin olabilirsiniz. Üstelik Rusya'da da başına çok tatsız şeyler geldi. Sir Winkett ısrarını belli eden bir sesle, ''Nasıl?'' diye sordu. Bu konunun açılmasından memnun olmamıştı Tatyana. Rus mafyası pek çok resmi kuruluşun içine sızmış durumda. Maalesef bunların arasında FSB de var. Vasili Yelisev'in bu denli güçlü olmasının nedenlerinden biri de bu. Aleyhine geliştirdiğimiz bütün operasyonları zamanından önce haber alıyordu. İçimizdeki mafyaya çalışan ajanları birer ikişer tespit ettikçe temizliyorduk ama tam başarıya ulaştığımız söylenemez. Bu operasyona kalkıştığımızda babam, artık bunu sizden saklamanın da bir anlamı yok, hazırladığım planı bir şekilde içimizdeki adamları vasıtasıyla öğrendi. MI6'le yaptığımız anlaşma gereği babamın elindeki belgeleri mutlaka size eriştirmek zorundaydım. Bir şekilde bunu tahmin ettim. Sorun bunu Londra'ya ulaştırmaktı. MI6 başkanı dikkatle genç kadını dinliyordu. Evet, diye mırıldandı. Tam o tarihlerde Moskova'da ve Londra'da birbiri ardına yapılacak olan iki bilimsel sempozyum söz konusuydu. Bu toplantılara FSB'deki işim dışında ben de katılacaktım. Vasili Yelisev, belgeyi kendisinden çaldığımı anlayınca peşime düştü. Sir Winkett hayretle süzdü. Sizin mi, yani öz kızının mı? Tatyana soruyu duymazlığa gelerek devam etti. Hayatım tehlikedeydi ve her an bir mafya saldırısına maruz kalabilirdim. Babamdan aldığım belgeleri Londra'ya bizzat getirmek ve karşılığında onu mahvedecek sizdeki belgeleri de elde etmek istiyordum. Tatyana hafif bir soluk aldı. MI6 başkanı ise hafif istihza kokan bir iç çekişle tam bir aile dramı dedi. Genç kadın yine duymazlığa gelerek devam etti. Londra'nın istediği belgeleri bizzat ben getirmeye kararlıydım ama Vasili Yelisev örgütün yaptığı planı yine bir şekilde öğrenmişti. Tatyana bu kez özellikle babam demekten kaçınmıştı. O zaman örgüt içinde çok az kişinin bildiği yeni bir plan geliştirdim. Yapılacak sempozyumdan istifadeye karar verdim. Bilim dalım itibariyle çok iyi Türkçe konuşurum. Moskova Üniversitesi'ne davetliler arasında bir de Türk bilim adamı vardı ve hem Moskova'da hem de Londra'daki toplantılara iştirak ederek tebliğler sunacaktı. FSB'nin İstanbul'da görevli iki ajanını bu iş için görevlendirdim. Her ikisini de bir Türk'ten ayırt etmek olanaksızdır. Kendilerini MIT ajanı olarak tanıtıp Dr. Sinan Koru ile temas kurdular. Adam tam bir amatördü ve kurduğum tuzağa düştü. Bunu kendi vatanı için yaptığı kutsal bir görev zannetti. Bilirsiniz, örgütlerimiz ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, zaman zaman amatörlere de ihtiyaç duyarlar. Başkan hiç kımıldamadan dinlemeye devam etti. Roger Bannister ise genç kadını başını sallayarak onayladı. Tatyana, ''Fakat hesapta olmayan bir durumla karşılaştık. İstanbul'daki ajanlarımızdan birini mafya elde etmeyi başarmıştı. İşin içinde çok büyük paralar dönüyordu ve o ajanlardan birini kandırmışlardı. İstihbaratımız hangisinin satılmış olduğunu anlayamadı. Ama artık planım tatbik kabiliyetini kaybetmişti. Çünkü Doktor Koru Moskova'ya gelir gelmez onu öldürmeye teşebbüs ettiler hem de 3 defa. Her seferinde bu teşebbüsleri başarısız kıldık. Doktor Koru tam anlamıyla bir amatördü ve kendisine oynanan oyunları anlayamadı. O zaman bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ama FSB tarafından kullanıldığını yine de söyleyemedim. Bu arada Vasili Yelisev kendisinden çaldığım belgelerin hala onda olduğunu sanarak peşinde koşmaya devam ediyor. Bu akşam ortaya çıkan Leonid Voloshin de onun adamı olmalı. İşte mesele bu. Sanırım Türk doçentin artık zararsız biri olduğunu anlamışsınızdır. Sir Winkett hafifçe gülümsedi fakat ses çıkarmadı. Lezzetli yemeklere rağmen Tatyana'nın keyfi kaçmıştı. İki İngiliz'in gözlerinin içine bakarak ''Size 3 günlük bir süre tanımayı kabul ediyorum.'' diye mırıldandı. Etkinliğin ve şart ileri sürmenin kendisine geçtiğini sezinliyordu. Başkan hafifçe başını salladı. Anlaştık Bayan Yelisev diye fısıldadı ince ve nazik sesiyle. Şimdi lütfen yemeğinizin ve kaliteli bordo şarabınızın keyfini çıkarmaya bakın dedi. Leonid Voloshin Rusya'dan gelen telefondan memnun değildi. Londra'ya da çalışmaya başladığından beri ilk defa zılgıt yemişti Vasili Yelisev'den. Londra'da cinayet işlemek Moskova'daki gibi basit bir şey değildi. Ne zannediyordu kendini bu adam? Homurdanarak asma katındaki mutfağa yürüdü. Ufak kadehe Smirnov koydu ve memleketindeki alıştığı usulle bir dikişte içti. Smirnov her ne kadar özlemini çektiği Rus vodkaları kadar değilse de yine yumuşak ve rahat içimliydi. İkinci kadehten sonra biraz kendine gelir gibi oldu. İnce hesaplar yapmaya başladı. Bu oyunun altın kuralıydı. Verilen emirleri harfiyen ve sorgusuz sualsiz uygulamak zorundaydı. İtiraz veya şikayet hakkı asla tanınmazdı. O Türk'ü öldürüp Moskova mafyasının geleceğini belirlemek kendi elindeydi. Sonra yavaş yavaş Vasili Yelisev'e hak vermeye başladı. Nerede olursa olsun adamın öldürülmesi şarttı. Bu yalnız mensup olduğu mafya topluluğunun değil, kendi geleceğinin de garantisiydi. Düşüncelere daldığı için kapının zilinin çalınmasıyla yerinden sıçradı. Beklediği kimse yoktu. Muhtemelen alt kattaki şişman komşusu Barbara yine bir bahane yaratıp kendisini görmeye gelmiş olmalıydı. Orta yaşlı dul kadın kendisinden çok hoşlanıyordu. Bu gece onu yatağa atmaya karar verdi. O dünden teşneydi. Hem gergin sinirlerini gevşetebilirdi. Karşısında ablak yüzlü, kısa boylu, saçlarını sandra rengine boyayan kadını bulacağı ümidiyle kapıyı ardına kadar açtı. Fakat karşısında uzun boylu, trenç kotlarının yakaları kalkık, yağmurdan ıslanmış iki adam duruyordu. Rus biraz şaşırarak adamlara baktı. İkisi de hareketsizdi. Sonra solda duran daha uzun boylusu, "Leonid Voloshin?" diye sordu. "Evet, benim." Aynı adam soğuk bir sesle, "Biz MI6'in memurlarıyız," dedi. Leonid Voloshin birden sapsarı kesilmişti. Kekelemeye başladı. Ağzını açtı ama uygun kelimeler dudaklarından dökülemedi. Hala şaşkın şaşkın yüzlerine bakıyordu. "Tutuklusunuz," dedi aynı memur. Neden sonra Leonid, "Ama neden?" diye sorabildi. Kara para aklanmasına yardımcı olmaktan. Leonid titremeye başlamıştı. Tutuklanacağını aklının köşesinden bile geçirmemişti. Neden sonra kendine gelerek, "Ben Rus vatandaşıyım, hemen elçilikle temas kurmak istiyorum," diye söylendi. "Tabii," diye söylendi öteki ajan, "elçilikle temas kurmak ve kendinize bir avukat tutmak hakkınız var. Şimdi mesele çıkarmadan merkezimize kadar gelmek zorundasınız." MI6 ajanları, Roger Bannister'ın Fransız lokantasından çıktıktan sonra verdiği emri yerine getirmişlerdi. Ayırım sonu, sayfa 523.